Yüzümüz içimizin aynasıdır. Gözleri gök kadar derin genç, o gün erken uyandı. İçinde sebebini bilemediği bir coşkunluk vardı. Hemen kalksın, dışarı çıksın, önüne ilk gelene selam versin, bunu istedi birden. Ama ne zamandır böyle coşkunlukların ardında derin uçurumlar bıraktığını biliyordu. Yitip gittiği acılar, ihtiyat nedir öğretmişti. Hayırdır inşallah, dedi ve sakince doğruldu. Dışarı çıktığında göğün parlaklığı içine başka bir sevinç saldı. Gördüğü ilk banka oturdu ve bunun keyfini sürmeye başladı. Ne zihnine ne de kalbine kulak veriyordu. İçindeki hissiyatın akışına tabi oldu, gitti bir yerlere, artık nereye gittiyse. Ne zaman sonra bilinmez, gözlerini açtığında karşısında eski bir arkadaşını gördü. Yüzüne hayretle bakışına elinde olmadan güldü. ''Niye güldün?'' dedi arkadaşım. ''Niye şaşırmış gibi baktın öyle?'' diye cevap verdim. ''Yüzün'' dedi. ''Ne kadar farklılaşmış.'' Gülümsedi sadece. ''Senin de öyle'' demedi ama. Ayrılıp da hakimin yanına doğru yol alırken soracağı soruyu tekrarladı durdu. ''Yüzümüz neden farklılaşır acaba?'' ''Yüzümüz neden farklılaşır?'' Hakim soru üzerinde hiç düşünmedi bile. ''Tabii ki içimizin farklılaşmasıyla.'' ''İçimiz?'' ''İçimiz yani gönül, ruh, nefis, kalp, benlik, ne dersen o. İçinin durumuna göre birisini beğen artık.'' İçinin durumuna göre beğenmek de ne demekti? Sonraları bunun ileride ama çok ileride peşine düşmesi gereken bir soru olduğunu anlayacaktı. Hakimin son sözüne eşlik eden göz kırpışına tebessümle mukabele etti. Şimdilik yüz bahsinde kalsak? Hakim ellerini iki yana açtı. Sen bilirsin. Soran gözlerle bakmaya başladı. Hakim arkasına yaslanırken eliyle duvardaki haritayı işaret etti. Nasıl bir harita bu? Fiziki harita. Ne anlama geliyor oradaki renkler? Mesela bu kahverengi renkler ne anlama geliyor? Kahverengi karayı gösteriyor. Yani toprak alanlar. Peki koyuluğu ne anlama geliyor? Koyu kahverengiler yüksek yerler, tepeler, dağlar. Açık kahverengi irtifası daha alçak yerleri. Peki mavilikler? O da deniz, göl. Koylukları da derinlikler değil mi? Genç onayladı ama gözlerindeki soru işaretiyle. Hakim öne doğru eğildi ve parmağını kaldırarak bir soru daha sordu. Bu haritayı tahsil görmemiş bir çobana göstersen ne diyecekti? Herhalde anlamsız anlamsız bakacaktı. Sen her bir rengin anlamını bildiğin için gayet rahat okuyabiliyorsun bu haritayı değil mi? Evet. Hakim gözlerini kıstı ve işaret parmağını tekrar sallayarak tane tane konuştu. İşte yüzde bir haritadır. Genç soran gözlerle bakmaya devam ediyordu. Muhtemelen devamı gelecekti bu sözlerin. Hakim onu yanıltmadı. Yüz, ehli için, okumasını bilen için bir harita gibidir. İçimizin bir nevi krokisi yani. Oradaki her değişim yüzümüzde etkisini gösterir. İçimizin rengi neyse, yüzümüzün rengi de odur. İçimize hangi sıfat hakimse, yüzümüze de o. Son cümleyi üstüne basarak tekrarladı. İçimize hangi sıfat hakimse, yüzümüze de o. Genç, işittiklerini hazmeder gibi bir an başını eğdi ama ilk aklına geleni sormakta gecikmedi. yüz değişmesi, iç değişmesi mi demek o halde? Evet, hem anlık hem de kalıcı değişimler için üstelik. Yaşadığımız her hal değişimi bir şekilde yüzümüze yansır. Yüzümüz içimizin aynasıdır. Ehli okur demiştiniz. Okur. Çünkü okunmaması elde değil. O kadar nettir ki yayını. Anlamadım. Yüz, içimizdeki vericinin bir nevi ekranıdır. Oradan dışarıya bir yayın yapılır. Bu yayını alan hassas bir alıcının aynı zamanda bir vericisi olduğunu ve bu verici vasıtasıyla sürekli yayın yaptığını düşün. Affedersiniz ama yine anlayamadım. Hakim içten bir tebessümle öne doğru eğildi. Bugün alıcıların çok saatli çalışmıyor herhalde. Gencin hafifçe yüzü kızardı, bir cevap vermedi. Peki, yeniden deneyeyim o zaman. Şöyle düşün, için bir verici gibi yayın yapıyor. Kendisindeki değişimleri ve hissiyatı bir yerlere iletiyor. Bunu nereden yaptığı belli değil mi? Son cümlesinde eliyle yüzünü gösterdi. Yüzümüz. Evet, yüzümüzün yaptığı bu yayını bir takım alıcılar alır ve kendi vericilerine iletir. Bak şu an sende böyle bir mekanizma işliyor. Yüzünde bir alıcı var. İçindeki vericiye durmadan yayın aktarıyor. Bu sefer işaret ve orta parmağını V şeklinde gencin yüzüne çevirmişti. Bana yüzündeki alıcıyı gösterir misin? Genç bir an soruyu anlayamadı. V şeklindeki parmaklar gittikçe yaklaşıyordu ama. O an irkildi ve hızlı hızlı konuştu. Gözlerim, gözlerim. Hakim nefesini salarken neşeyle bir de kahkaha attı. Evet ya, gözlerin. Gözlerin içeriye sürekli yayın aktarır. O yüzden nereye baktığına, nereye nazar ettiğine dikkat edeceksin. Güzele bakan, güzel görüp güzel düşünür. Güzellikler, içimizdeki güzellikleri harekete geçirir. Kötü manzaralarsa, tam tersi. Hakim hafifçe başını eğdi, işaret parmağını hesap sorar gibi salladı. Nereye nazar ettiğine dikkat edeceksin. Eğer buna dikkat eder, hep güzel bakar, güzel görür ve güzel düşünürsen, an gelir, gözünü de erdirir, baktığını görmekle kalmaz, erdirirsin de. Genç nasıl diye sormadı. Çünkü bunu sorması gereken zamana daha ermediğini biliyordu. Aslında bilmiyor, hissediyordu. Soracağım zaman gelsin, sorarım, dedi kendi kendine. Göz nasıl erdirir? Gelecek soru buydu. Evine dönerken yüzlere aşina olmanın aslında çok da matah bir şey olmadığını düşünüp durdu. Bir Arap şairinin mısrası geldi aklına. Şükür, kimin kim olduğu sonradan biliniyor. Şükür, kimin kim olduğu sonradan biliniyor. Şükür dedi. Yüzü şükürle aydınlandı ama bunu sadece ehli gördü. Gözleri gök kadar derin genç, o gün evden çıktığında gayet kararlıydı. Hakime gidip kendisi gibi olmak istediğimi söyleyeceğim. Gitti ve söyledi. Hakim gülümsedi ve müsait bir zamanımda sana cevap vereceğim dedi. Genç bekledi, bekledi. Ta ki isteğine, kendi istediği zaman değil, murad olunan zamanda kavuşacağını anlayana kadar. Bu arada sadece bunu değil, başka şeyleri de fark ettim. Beklemenin eğitici bir yanı vardı. Zihni, hakimin nasıl bir tepki vereceğiyle meşgulken, farklı istikametlerden, sebepsiz açığa çıkıveren düşünce pırıltılarına şaşırdı. Önce alaka kuramadı. Sonra günlüğüne yazacağı şu cümleyle noktayı koydu. Bir gaye için sabırla beklemek sadece eğitmez, aynı zamanda erdirir. Hakim, müddeti bizce meçhul bir zaman sonra genci yanına çağırdı ve şunu sordu. Neden benim gibi olmak istiyorsun? Genç hazırlıklı gelmişti. İlminiz, hilminiz ve hikmete vukufiyetiniz herkesin malumu. Sizin gibi olmayı istemek için bunlar kafidir. Lakin beni esas cezbeden sizde her daim müşahede ettiğim şükür hissidir. Şükrü senin için bu kadar cazip kılan ne olabilir acaba? Bana asıl cazip gelen hikmettir. Ama bir ayet bana şükrün, hikmetin bir neticesi olduğunu öğretti. Hakim ışıltılı bir gülümsemeyle sordu. Hangi ayetmiş bu? Lokman suresi 12. ayeti kerimesi. Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Şükür hikmetin neticesi olmalıdır. Ama bu her zaman böyle olmamıştır. Kendisine hikmet verilenler içerisinde Bel'am bin Ba'ura gibi nankörlük edenler ve küfre sapanlar da olmuştur. Genç bir an bir şey diyemedi ama sonra kafasında sanki bir ışık yandı. İşte ben de bu yüzden sizin gibi olmak istiyorum ya, şükreden bir hikmet ehli. Hakim başını salladı. Hikmet de, şükür de vasıtadır. Asıl gaye bizi var edenin, niye var ettiğinin idrakine varmak, sonra da sıdkı ve sabırla çalışmaktır. Ben eşyanın hakikatine vakıf olmak için çalışmak istiyorum ama. Güzel bir niyet. Rabbimiz bizi kendisine kulluk edelim diye yaratmıştır. Bu, niçin çalışmamız gerektiğini bildiren, hepimize ait genel bir misyon bildirimidir. Ancak bir de her birimize ait özel misyonlar vardır. Özel misyonumuzu kabiliyetlerimiz, kapasitemiz ve sahip olduklarımız belirler. Şimdi sana düşen özel misyonunla hikmet yolculuğu arasında nasıl bir bağ bulunduğunu belirlemektir. Genç hemen atladı. Bu yüzden buradayım efendim. Hakim başını sallayarak gülmeye başladı. Dur, öyle hemen acele etme. Özel misyonumuzu belirleyen ama ne kadar belirlediği bizce meçhul olan bir şey daha vardır. Bizi muhatap alıp kulluk şerefiyle şereflendiren, biricik kılan ve yarın benim için ne yaptın diye soracak olan Rabbimiz, acaba bizim hakkımızda ne murat etmiştir? Bizi 6 küsur milyar insan içerisinde Rabbimiz için özel kılan nedir? Sen kendin için şu kadar insan içerisinde olmak ya da olmamak arasında bir fark görüyor musun? Ya insanlık için? Senin diğer insanların arasında olup ya da olmaman bir fark meydana getirir mi? Yarın İnsanlık sabaha seninle başladığında ne kazanacak? Ya da sensiz başladığında kaybedeceği bir şey olacak mı? Evet, olacak mı? Genç, aniden gelen bu soru karşısında şaşırmıştı. Kekeleyerek cevap verirken gözlerini geri indirdi. Rabbim beni yarattığına göre bir kıymetimin olduğu kesin. 6 milyar küsur artı bir olarak bu kıymete vakıf olmak zor ama. İnsanlığın benimle ne kazanıp ne kaybedeceğini anlamakta. Okuyup öğrendiklerin sana bu idraki veriyor olabilir mi? Gencin gözleri parladı. Tabii ya, bunun için okumuyor muyuz? Demek özel misyonumuzu böyle öğreneceğiz. Hayır, özel misyonumuzu okuyup öğrendiğimiz malumatı önce bilgi, sonra da hikmet haline getirmekte öğreneceğiz. İşaretler, rakamlar ve harfler malumatı oluşturur. Malumat vasıtadır, tertip edilir, belli bir düzende bir araya getirilirse bizi bilgiye ulaştırır. Ancak bilgi bize bir şeyler anlatır ve bir anlam ifade eder. Hikmet ise bilgiden sonra gelir. Çünkü bilginin tatbikatıdır. Hikmet, fiiliyata geçmiş, aksiyon haline gelmiş bilgidir. Aksiyon haline gelmiş bilgi mi? Ya da şöyle, maksuda muvafık bir hareket tarzına sahip olmak. Her işte ve izde bizi yaratanın iradesini aramak, bu iradeye uygun davranmak. Kainattaki işleyişe ve sürüp giden akışa uygun bir hayat sürdürmek. Sana Lokman suresini tekrar tekrar okumanı tavsiye ederim. Orada hikmeti elde etmek için gereken şartların hepsini bulacaksın. Bunlar tevhid, tevekkül, namazı ikame, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, başa geleceklere sabır ve tevazudur. Lokman Hekim'e hikmeti nasıl elde ettiğini sormuşlar. Gözümü harama kapattım, dilime sahip oldum, az yedim, sözümü tuttum ve beni ilgilendirmeyen şeylere karışmadım demiş. Şunu hiç unutma, insanların en akıllısı, insanların bilgisinden, tecrübelerinden en çok yararlanmasını bilenlerdir. Hakim, sözünün bittiğini ifade eder bir tarzda gence baktı. Genç mesajı almıştı ama yine de aklındakini sormadan edemedi. Siz özel misyonunuzu biliyorsunuzdur herhalde. Hakim ayağa kalktı. Bu mahrem daireye girer. Ben bunu kendime bile ifadeden çekinmişimdir. Çünkü bu ilahi beyanda ifade edilen bir hikmet şartına, tevazuya muhalif olurdu. Elini gencin omzuna koydu. Sana tavsiyem, herkesi kendinden arif ve alim bil. Susmasını öğren. Öğrendiklerini amel etmeden başka bir bilgiye geçme. Öğrendiklerini bizi yaratanın maksuduna muvafık bir tarzda hayatına hayat, dizine derman ve nefsine ferman eyle. Bu yolda kendine takvayı ve duayı azık et. O zaman hadi olan Allah sana özel misyonunu gösterecek ve o istikametteki işleri sana suyun akışı gibi kolay ve ferah kılacaktır.